Ayrım 16, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 150. Asansöre binip odalarımıza çıktık. Diane kapıda duraksadı ve hatırladığım şey konuşmadığın ne kadar güzel bir his oldu. Eskiden epey sohbet ederdik, hatırlıyor musun dedi. Korkularımızı telefonun iffetli ortamında birbirimizle paylaşıyorduk. Uzaktan kurduğumuz bir yakınlık. Her zaman böyle olmasını tercih etmişti, kafamı salladım. Belki bunu tekrar yapabiliriz dedi. Belki arada bir seni Arizona'dan arayabilirim. Tabii ki de o beni arayacaktı. Benim aramam Simon'ın pek de hoşuna gitmeyebilirdi. Bu anlaşılabilir bir şeydi. Teklif ettiği ilişkinin mizacı bu şekildeydi. Ben onun platonik kankası olarak takılacaktım. Tıpkı bir dram filmindeki gibi. Başrolde oynayan kadının zor zamanlarda dertlerini paylaştığı eşcinsel erkek arkadaş rolünü oynayacaktım. Sohbet edecektik, paylaşımda bulunacaktık. Kimseye bir zarar gelmeyecekti. İstediğim veya ihtiyacım olan şey bu değildi ama karşımda hevesle ve hafif kaybolmuş bir şekilde bana bakarken bunları söyleyemezdim. Onun yerine tabii olur dedim. Sırıttı ve bana sarıldı. Ardından koridorda bir başıma kaldım. Yatsam iyi olur dediğim vaktin üzerinden epey bir zaman geçmişti. İncinmiş itibarımın yaralarını sarıyordum. Yan odalardan gelen gürültü ve kahkaha seslerinin içinde kalmıştım. Perihelion, JPL ve Kennedy'de bulunan bütün bilim insanlarını ve mühendisleri düşünüyordum. Gazeteciler ve haberciler uzaktaki füzelerin üzerinde oynayan projektör ışıklarını izliyordu. Uçurumun kıyısına gelmiş insanlık tarihinde hepimiz işimizi yapıyorduk. Bizden bekleneni, bir önemi varmış gibi oynuyorduk. Jason bir sonraki gün öğle vakti geldi. Programlanan ilk fırlatma dalgasının başlamasına 10 saat vardı. Hava açık ve durgundu, bu iyiye işaretti. Dünyadaki bütün fırlatma tesislerinden sadece bir tanesinin fırlatımı gerçekleştiremeyeceği kesindi. Fransız Guinness'inde bulunan Avrupa Uzay Ajansı'nın Kurov'a uzanan kompleksi sert bir Mart fırtınası nedeniyle kapanmıştı. ESA mikroorganizmaları bir veya iki gün gecikecekti. Bu da dönü zamanıyla yarım milyon yıl ediyordu. Jace doğrudan benim suitime geldi. Diane de onu beklediğimiz yere. Ucuz, plastik bir rüzgarlık giyiyordu. Marlins takımı şapkası da gözlerini gölgede bırakacak kadar aşağı inmişti. Böylece oteldeki muhabirlerden saklanmış oluyordu. "Tyler," dedi. Ben kapıyı açar açmaz, "üzgünüm, gelebilseydim mutlaka gelirdim."
"Cenaze töreni?"
"Biliyorum." "Belinda Dupre, büyük evdeki en güzel şeydi, laf olsun diye söylemiyorum."
"Teşekkür ederim," dedim ve yolundan çekildim. Diane odanın diğer ucundan ürkek bir ifadeyle geldi. Jason arkasından kapıyı kapattı. Gülümsemiyordu. Bir metre kadar bir arayla durup birbirlerini süzdüler. Sessizlik rahatsız ediciydi. Sonunda bunu bozan da Jason oldu.
"Yakan," dedi, "seni tam Victoria zamanındaki bankacılar gibi gösteriyor. Ayrıca biraz da kilo alman lazım. İneklerin memleketinde gerçekten bir öğün bulmak çok mu zor?"
"İneklerden çok kaktüslerin memleketi," dedi Diane.
Güldüler ve birbirlerine sarıldılar.
Karanlık çöktükten sonra balkona çıktık. Rahat koltuklarımızı da çekip üstüne oda servisinden bir tepsi crudites, dipnot, dilimlenmiş ve çiğ sebzelerden oluşan geleneksel Fransız aperatifi. Diane'in seçimiydi. Söyledik. Gece dönünün örtülediği her yıldızsız gece kadar karanlıktı. Ancak fırlatma rampaları devasa projektörlerle aydınlatılmıştı ve yansımaları da denizin usul usul yuvarlanan dalgalarında dans ediyordu. Jason birkaç haftadır bir nöroloğa görünüyordu. Uzmanın teşhisi de benimkiyle aynı olmuştu. Jason'ın geçirdiği multiple skleroz şiddetli ve tedaviye cevap vermeyen türdendi. İşe yarayabilecek tek tedavi ise belirli dozajlardaki hastalığı hafifletecek olan ilaçlardı. Aslında nörolog Jason'ın vakasını hastalık kontrol merkezinde bazı insanların AMS, atipik multiple skleroz olarak adlandırdı ve sürmekte olan bir çalışmanın parçası haline getirmek istemişti. Jace ya onu tehdit etmişti ya da fikirden vazgeçmesi için para teklif etmişti. En azından şimdilik yeni ilaç karışımı onu gerileme döneminde tutuyordu.
Her zaman olduğu gibi pratik ve hareketliydi. Dayen'in duyduğu en ufak bir şüphe kırıntısı bile hemen süpürülmüştü. Fırlatmaları kutlamak için pahalı ve otantik bir Fransız şarabı getirmişti. ''VIP koltuklarımız da olabilirdi'' dedim Dayen'e. ''Araç montaj binasının hemen yanındaki açık tribünde. Başkan Garland ile koltuk mesafesinde otururduk.''
''Buradaki manzara da bir o kadar güzel'' dedi Jace. ''Hatta daha iyi. Burada fotoğraf çekimlerine mankenlik yapmıyoruz.''
''Daha önce hiçbir başkanla tanışmadım'' dedi Dayen. Gökyüzü elbette karanlıktı ama otel odasındaki televizyonda geri sayımı duymak için açmıştık. Dönü bariyeri hakkında konuşuluyordu.
Dayen gökyüzüne öyle bir baktı ki sanki dünyayı çevreleyen kapak mucizevi bir şekilde görünür hale gelmişti. Jason kafasını yana yatırdığını gördü. ''Buna bariyer dememeleri lazım'' dedi. ''Bültenlerin hiçbiri artık öyle demiyor.''
''Öyle mi? Ne diyorlar peki?''
Jason boğazını temizledi. ''Garip zar.''
''Olamaz.'' diyen güldü. ''Yok, bu çok kötü. Kabul edilebilir gibi değil. Jinekolojik bir rahatsızlık ismine benziyor.''
''Evet ama bariyer doğru bir kullanım değil. Bu daha çok sınır çeken bir katman gibi. Geçilen şey bir çizgi değil. Objeleri seçici bir şekilde elden geçiriyor ve dış evrene doğru hız veriyor.'' Bu süre çitleri kırıp geçmekten ziyade ozmoza benziyor. Dolayısıyla bu bir zar.
Senin de konuşmanın nasıl bir şey olduğunu unutmuşum Jace. Biraz gerçeküstü olabiliyor.
Şiş dedim ikisine de. Dinleyin. O an televizyon NASA kanalına bağlanmıştı. Boğuk bir görev kontrol sesi geri sayım yapıyordu. 30 saniye. 12 tane roketin yakıtları doldurulmuştu ve normal bir şekilde rampada bekliyorlardı. 12 tane roket aynı anda fırlatılacaktı. Bu önceden daha isteksiz bir uzay ajansı tarafından elverişsiz ve tamamıyla tehlikeli olarak görülen bir eylemdi. Ancak yaşadığımız zamanlar daha gözü pek ve umutsuz olarak nitelendirilebilirdi.
''Neden hepsi bir anda gitmek zorunda ki?'' diye sordu Dayan.
''Çünkü'' diye başladı Jason ve ardından ''Yok dur izle'' dedi. ''20 saniye.'' ''10.'' Jace ayağa kalktı ve balkon trabzanlarına dayandı. Herkes otel balkonlarına hücum etti. Sahil de aynı şekildeydi. Binlerce kafa ve objektif aynı yöne doğru dönüvermişti. Daha sonraki tahminler küre etrafındaki kalabalığın yaklaşık 2 milyon civarında olduğunu söyledi. Polis raporlarına göre o gece 100'den fazla cüzdan çalınmıştı. Ölüm ile biten 2 tane bıçakla yaralama, 15 tane saldırı girişimi ve 1 tane de prematüre doğum olmuştu. Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki kızın doğumu Cocoa Beach'teki I Hope'da gerçekleşmişti. 5 saniye. Otel odasındaki televizyon sessizleşti. Birkaç saniye boyunca fotoğrafik bir mekanizmanın vızıltısından başka hiçbir şey duyulmadı. Ardından okyanus alev ışığıyla ufka kadar pırıl pırıl oldu. Bu roketlerin bir tanesi karanlıkta bile olsa yerel bir halkı etkileyemezdi. Ancak görünen sadece bir ateş sütunu değildi. 5, 7, 10, 12 taneydi. Denizdeki montaj kuleleri bir anlığına olsa da iskeletimsi gökdelenler gibi gözüktüler. Bir süre sonra da buharlaşan okyanus suyunun dalgalanmalarında kayboldular. Beyaz ateşten 12 tane sütun birbirlerinden kilometrelerce uzak da olsalar bakınca sıkış tepiş gözüküyorlardı. Toplanan ışıkla çivit mavisi olmuş gökyüzünü tırmalıyorlardı. Sahildeki kalabalık sevinçle coşmaya başladı. Bu coşku sesi de rakımı yükselten katı yakıt iticilerinin sesiyle birleşmişti. İnsanın kalbini zevk veya korku ile boğan bir zonklama vardı. Ancak sadece görülen manzara için coşku duymuyorduk. En azından televizyonda da olsa hemen hemen bu 2 milyon insandan her biri daha önce bir roketin fırlatılışını görmüştür. Bu çoklu yükseliş muazzam ve gürültülü olsa da aslında bu coşkunun sebebi eylemin amacı ve insanı heyecanlandıran fikriydi. Sadece Mars'a dünyasal yaşam bayrağını dikmiyorduk. Aynı zamanda dönüye de karşı koyuyorduk. Roketler yükseldi. Balkon kapısından baktığımda televizyonun dikdörtgen ekranında benzer roketlerin Jiuquan'dan, Svobodny'den, Balkonur'dan ve Chiang'dan bulutlu gün ışığına doğru yükseldiğini gördüm.
Sert ve yatay ışık eğik bir hale geldi. Gece denizden bastırırken de dağılmaya başladı. Ses ise kumda, betonda ve kızgın tuzlu suya gömüldü. Dalgalarıyla kıyıya vuran havai fişek dumanlarını koklayabildiğimi hayal ettim. Roman mumlarının hoş ama berbat kokusu vardı. Bin tane kamera ölen cırcır böcekleri gibi ses çıkarıyor ve çıkarmaya devam ediyordu. Alkışlar ve tezahürat gün doğana kadar devam etti. İçeri geçtik ve sonra hepimiz bunalıma sokan karanlığa karşı perdelerimizi çektik. Bir şampanya açtık. Deniz aşırı haberleri izledik. Fransa'daki yağmur yüzünden çıkan rötar dışında her fırlatma başarılıydı. Bakteriyel bir donanma Mars'a doğru yola çıkmıştı. ''Neden hepsi bir anda gitmek zorundaki?'' diye sordu Diane tekrar. Jason uzun ve düşünceli bir şekilde ona baktı. ''Çünkü hepsinin aşağı yukarı aynı vakitte hedef noktalarına varmalarını istiyoruz ki bu da göründüğü kadar kolay değil. Aşağı yukarı aynı anda dönüş zarına girmek zorundalar. Aksi takdirde yıllar veya yüzyıllar gibi büyük bir süre farkıyla çıkışlarını yaparlar.'' Bu anaerobik kargoların kritik bir durumu yok ama önem teşkil eden zamanlar için şimdiden pratik yapıyoruz.
Yıllar veya yüzyıllar mı? Böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor?
Dönünün doğası böyle Diane.
Tamam ama yüzyıllar ne demek oluyor?
Sandalyesini ona çevirdi, kaşlarını çattı. Cahilliğin nereye kadar uzanıyor onu kavramaya çalışıyorum.
Sadece bir soru sordum Jace.
''Bunun için bir saniye say.''
''Ne?''
''Saatine bak ve bir saniye say.'' ''Ya da boş ver, ben yaparım.'' ''Bir.''
Duraksadı.
''Saniye.'' ''Anladın mı?''
''Jason.''
''Biraz daha sabret.'' ''Dönü oranını anlıyor musun?''
''Kabaca.''
''Kabaca yeterli değil.'' ''Dünyada geçen bir saniye dönü zamanında 3.17 yıla eşit.'' ''Bunu aklında tut.'' Eğer roketlerimizden biri dönü zarına diğerlerinden bir tek saniye geride girerse, 3 yıldan uzun bir süre sonra yörüngeye ulaşmış olacak.
Sadece sayıları yorumlayamıyorum diye.
Bunlar önemli sayılar Diane. Küçük filomuzun zardan çıktığını düşün. Daha şimdi, sağ parmağıyla havada işaret yaptı. Bir saniye geldi ve geçti. Küçük filomuz için ise ondalıklı bir 3 sene geçti. Daha bir saniye önce dünya yörüngesindeydiler. Şimdi ise kargolarını Mars'ın yüzeyine indirdiler. Demek istediğim tam şu an Diane, tam anlamıyla şu anda. Oldu, bitti bile. Saatinden 1 dakika say. Bu da dışarıdaki saate göre yaklaşık 190 sene eder.
Elbette bu çok fazla zaman ama 200 sene içerisinde sil baştan bir gezegen yaratamazsın değil mi?
Yani şimdi deneyimizde yaklaşık 200 sene dönü zamanı geçti. Şu anda biz konuşurken seyahatten sağ çıkan herhangi bir bakteriyel koloni 200 yıldır Mars'ta çoğalıyor olacak. Bir saat içerisinde 11.400 senedir orada olacaklar. Yarın bu vakitlerde ise 274.000 senedir çoğalıyor olacaklar.
Tamam Jace, mantığı anladım.
Gelecek hafta bu zaman 1.9 milyon sene.
Tamam.
Gelecek ay 8.3 milyon sene.
Jason.
Gelecek sene bu vakitlerde 100 milyon sene.
Evet ama...
Dünyada 100 milyon sene kabaca yaşamın denizden dışarı adım atması ve senin son yaş günün arasındaki süreye denk geliyor. 100 milyon sene bu mikroorganizmaların yer kabuğundaki karbonat depolarından karbondioksit pompalamaları, nitratlardan nitrojen süzmeleri, regolitlerdeki oksitleri temizlemeleri ve daha büyük miktarlarda ölerek regoliti zenginleştirmeleri için yeterli bir süre. Özgür kalan bütün karbondioksit bir sera gazı, atmosfer kalınlaşır ve daha sıcak bir hale gelir. Bundan 1 sene sonra başka bir suni solunum yapan organizma armadası yollarız ve onlar da özgür kalan oksijende karbondioksit döndürmeye başlarlar. Sonraki senede çim, bitki ve diğer kompleks organizmaları uygulamaya koyarız. Bunu gezegendeki spektroskopik işaretler yeşil ışık verir vermez de yapabiliriz. Her şey kabaca homeostatik bir gezegen ekolojisinde sabitlendiğinde de insanları yollarız. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi?
Anlat bakalım dedi Dayen asık bir suratla.
5 sene içerisinde yeşermekte olan bir insan uygarlığı olacağı anlamına geliyor. Çiftlikler, yollar, şehirler.
Bunun için kullanılan Yunanca bir kelime var Jace.
Ekopoiesis.
Ben hubris diyecektim.
Jason gülümsedi. Birçok konu hakkında endişe duyuyorum ama tanrıları gücendirmek bunların arasında değil.
Peki ya varsayımsalları gücendirmek?
Daim böyle söyleyince durdu. Jason geriye yaslandı ve otel odasındaki bardağında duran şampanyasından bir yudum aldı. Şampanyanın gazı şimdiye kadar biraz kaçmıştı.
Onları gücendirmekten korkmuyorum dedi sonunda. Tam tersine korkarım ki tam da onların istediği şeyi yapıyor olabiliriz.
Ancak başka açıklama yapmadı. Zaten Dayen de bu konuyu daha fazla konuşmaya meyilli değildi.
Ertesi gün Dayen'i Phoenix'e olan uçuşu için Orlando'ya götürdüm. Son birkaç günde anlaşıldı ki Simon'la evliliğinden önce Berkshire's'da geçirdiğimiz gece boyunca yaşadığımız fiziksel yakınlığı tartışmayacak, bahsetmeyecek ya da herhangi bir şekilde dokundurma yapmayacaktık. Bu olayı görmezden gelmek için kullandığımız dolambaçlı yollarsa bunun varlığını gösteren tek şeydi. Havaalanı güvenlik kapısının önündeki boşlukta sarıldığımızda erdemli bir şekilde seni arayacağım dedi. Arayacağını da biliyordum. Dayan pek söz vermezdi ama verdiğinde de tutmaya dikkat ederdi. Ancak onu son gördüğümden beri geçen sürenin de aynı şekilde farkındaydım. Kaçınılmaz olarak onu tekrar görene kadar geçecek olan zamanın da farkındaydım. Dönü zamanı değil, ancak bir onun kadar aşındırıcı ve aç bir şey olacaktı. Gözlerinin ve ağzının etrafında kırışıklıklar vardı. Her sabah aynada gördüklerimden pek farklı değildi.
Harika dedim içimden. Kendi meşguliyetlerimizle boğuşurken ne kadar da birbirini iyi tanımayan insanlar haline geldik.
O yaz ilkbahar ve yaz mevsimlerinde daha fazla roket fırlatıldı. Dünya yörüngesinde aylarını geçiren gözetim paketleri, Mars'ın görsel ve spektrografik görüntüleriyle geri döndü. Ekopoiesis enstantaneleri. Gelen ilk sonuçlar şüphe doğuruyordu. Atmosferik karbondioksitte az miktarda yükselme vardı ama bu pek tabii güneş ısınmasının bir yan etkisi de olabilirdi. Herhangi makul bir ölçüme göre Mars hala soğuk ve yaşanılamaz bir dünyaydı. Jason GDMO'ların yani genetiği değiştirilmiş Mars organizmalarının bile gezegenin filtrelenmemiş gün ışığının UV seviyelerine ve oksijen dolu regolitlerine adapte olamadıkları ihtimalinin olduğunu itiraf etti. GDMO'lar ilk tohumlanmanın en önemli kısımlarını içeriyorlardı. Ancak yaz dönemi vakitlerinde biyolojik aktivitenin güçlü spektrografik kanıtlarını görüyorduk. Daha yoğun bir atmosferin içinde daha fazla su buharı, metan, etan ve ozon vardı. Hatta özgür nitrojende çok küçük ama fark edilebilir bir artış vardı. Noel geldiğinde de hala göze hemen çarpmayan bu değişiklikler, güneş ısınmasına bağlanabilecek ne varsa hepsini geride bırakmıştı. Artık şüphe kalmamıştı, Mars yaşanılabilir bir gezegen olmuştu. Fırlatma rampaları tekrardan hazırlandı. Mikrobik yaşamların taşındığı yeni kargolar kültürlendi ve paketlendi. O sene Amerika Birleşik Devletleri'nde gayri safi yurt içi hasılasının tam olarak %2'si dönüyle alakalı uzay çalışmalarına vakfedilmişti. Özellikle de Mars programına. Gelişmiş diğer ülkelerde de bu oran hemen hemen aynıydı. Şubat ayında Jason'ın durumu tekrar kötüleşmişti. Uyandığında gözlerinde odaklanma sorunu vardı. Nöroloğu ilacını ona göre ayarladı ve geçici bir çözüm olarak da göz bandı yazdı. Jace hızla iyileşti ama haftanın çoğunda işinden uzak kaldı. Dayan sözüne sadık kaldı. En azından ayda bir kere arıyordu ki genelde daha fazlaydı. Çoğunlukla Simon küçük dairelerinin diğer ucunda uyurken geceleri arardı. Tempe'deki bir sahafın üzerinde bulunan birkaç odalı bir yerde yaşıyorlardı. Dayan'ın maaşı ve Simon'ın Ürdün Tapınağı'ndan gelen düzensiz geliriyle ancak bu kadarını karşılayabiliyorlardı. Sıcak havalarda soğutma aygıtının sesini arkadan duyabiliyordum. Kışın da sesini biraz bastırsın diye arkadan hafifçe radyo çalıyordu.
Diğer fırlatma grupları için onu Florida'ya davet ettim. Ama tabii gelemedi, işiyle meşguldü. Ve o hafta sonu da kiliseden arkadaşları gelecekmiş. Simon anlayış göstermezmiş.
Simon küçük çaplı bir ruhani krizi yaşıyor. Şu Mesih meselesiyle uğraşmaya çalışıyor.
Mesih meselesi mi varmış?
Gazetelere bir baksan iyi olur dedi Dayan. Muhtemelen bu dini tartışmaların ana akım medyaya ne kadar az bir sıklıkla düştüğünü bilmiyordu. En azından Florida'da, belki batıda işler farklıdır.
Eski YK hareketi ikinci gelişin İsa olmadan olacağına inanıyordu. Bizi farklı kılan da buydu. Bu ve bir de herkesin ortasında çıplak olma tutkusu dedim içimden.
İlk yazarlar yani Rattle ve Greengage dönüyü kutsal kitap kehanetlerinin direkt olarak gerçekleşmesi olarak görüyorlardı ki bu da kehanetin tarihi olaylarla yeniden tanımlanıp şekil değiştirdiği anlamına geliyordu.
Gerçekten bir felakete ya da İsa'nın fiziksel olarak ikinci gelişi gerçekleştirmesine bile gerek yoktu. Selaniklilerdeki, Korintlilerdeki ve Vahiylerdeki bütün şeyler tekrar yorumlanabilir ya da göz ardı edilebilirdi. Çünkü dönü Tanrı'nın insanlık tarihinde bulunduğu gerçek bir müdahaleydi. Yazıtları hükümsüz kılan somut bir mucizeydi. Krallığı dünyada kurmamız için bizi özgür kılan şey de buydu. Sonra aniden kendi bin yılcılığımızdan kendimiz sorumlu olduk.
Söylediklerini anladığımdan emin değilim. Aslında ikinci geliş kelimesini kullandığı yerlerde kopmuştum.
Şu anlama geliyor. Şey, önemli olan tek şey topluluğun yarısının Simon ve benim gibi eski YK üyelerinden oluşmasına rağmen Ürdün Tapınağı'nın bütün YK doktrinini resmi olarak reddetmesi.
Yani birdenbire türbülasyon hakkında ve dönünün nasıl da İncil kehanetlerinin aksini gösterdiği ile ilgili bir sürü tartışma ortaya çıktı. İnsanlar taraf tutmaya başladı. Bereyanlar ilerlemecilerle karşı karşıya geldi. Anlaşmacılar preteristlerle karşı karşıya geldi. Deccal var mıydı? Peki varsa nerede? Taşınma türbülasyondan önce mi olacaktı? Ya da taşınma sırasında veya sonrasında mı olacaktı? Böyle meseleler. Belki de bunlar önemsiz şeyler gibi gözüküyor ama işin ruhani boyutu epey önemli. Ayrıca bu tartışmaları yapan insanlar da bizim arkadaşlarımız, önemsediğimiz insanlar.
Peki sen hangi safta yer alıyorsun?
Ben, şahsen mi?
Sessizleşti. İşte yine oldu. Arkasından radyonun mırıltıları geliyordu.
Sesinden valyum aldığı anlaşılan bir sunucu uyku problemi çekenlere gece haberlerini veriyordu.
Mesa'daki saldırıdan son gelişmeler. Parusya veya değil, kafam karışık denebilir. Neye inanacağımı bilmiyorum. Bazen eski günleri özlüyorum. Yaşarken bir yandan da cenneti oluşturuyorduk.
Öyle görünüyor ki...
Duraksadı. Radyonun vızıltısına eşlik eden bir ses eklenmişti. Dayan, sen hala ayakta mısın?
Üzgünüm diye fısıldadı. Simon geziniyordu.
Dayan'ın ten teması barındırmayan bu ihanet eylemini kısa kesmemizin vakti gelmişti. Yani telefon randevumuzun.
Sonra konuşuruz.
Daha ben güle güle diyemeden telefonu kapatmıştı.
16. ayrımın sonu. Sayfa 159.